Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 34. ayrım. Denizinin koyu mavisi, daracık yokuşları, tramvaylarıyla bana İstanbul'u çağrıştıran Lizbon'da, şimdi adını hatırlayamadığım Portekizli oğlanın evine bir akşam yemeğine davet edilmiştik. Sofrada annesi, babası ve kız kardeşleri vardı. Gece boyunca Salazar rejiminin kötülükleri dışında başka hiçbir şey konuşulmadı. Çaresizlik ve nefret, ailenin tüm fertlerinin yüzüne, sesine, vücut dillerine sinmişti. Birkaç şişe şaraptan sonra baba, ülkenize dönünce herkese çektiklerimizi anlatın. Bilmeyenlere, duymayanlara anlatın halimizi, ibret alsınlar demiş ve ağlamaya başlamıştı. Mehmet'le ne yapacağımızı şaşırmıştık. Otelimize dönerken takside darbeyle indirdiğimiz Menderes'in en sevilmediği günlerde bile hiç bu kadar şiddetli ve toplu bir nefrete maruz kalmadığını düşünmüştüm. Acaba biz de tehlikenin ucundan mı döndük diye sordum Mehmet'e. Nasıl yani dedi. 27 Mayıs darbesi olmasaydı Menderes bir Salazar kesilir miydi başımıza? Ne dersin? Bu tür konular kocamın ilgi alanı dışında kalıyordu. Bizimkinin kız kardeşi 5 kilo altın verse bayağı güzel bir kız olur. Niye onu bir rejime sokmuyorlar acaba dedi Mehmet. Anneannem der ki 1 gram et 1000 ayıp örtermiş dedim. Belki o yüzdendir. Ablamın hiçbir ayıbı yok şu halde dedi. Böyle giderse ayıplarının yanı sıra günahları bile örtülebilir. Sürekli girdiği perhizlere rağmen hiç kilo veremeyen Tomris ablayı gözümüzün önüne getirip kahkahalarla güldük. Ciddiyete fazla tahammül edemeden, hiçbir şeyi takmadan gailesiz ve mutlu yaşıyorduk. O sene Londra'da yaşayan pek çok Türk arkadaşımla karşılaştım. İlkokuldan sınıf arkadaşım Ömer Çavuşoğlu'yla, liseden sınıf arkadaşım ressam Orhan Taylan, Mete doğduğunda ellerinde bir buket çiçekle tebrik ziyaretine gelmişlerdi. Başka Türkler de vardı ama Mehmet kızlı erkekli pek çok arkadaşımın arasında yakın dost olmak için Eren'i seçti. Buna neden sanırım müşterek araba sevdalarıydı. Eren Birmingham'da maden mühendisliği okuyordu ama bazı hafta sonlarını arabasına doldurduğu üniversite arkadaşları ve mutlaka sevgililerinden biriyle Londra'da geçiriyordu. Mehmet de bir ara üşenmeden Eren'le beraber Birmingham'a kadar gidip Londra'da araba satılmazmış gibi Eren'in tanıdığı bir galeri sahibinden Sunbeam marka spor arabamızı almıştı. Bu yakınlaşmanın sonunda bazı hafta sonları Eren ve sevgilisi Londra'ya geldiklerinde bizde kalmaya başladılar. Fakat Londra'da en sık görüştüğümüz arkadaşlarımız o sırada bir İsveçli kızla evli olan Mehmet Konuralp, Zeynep Tarzi, Nur Vergin ve Günerman'dı. Fransız erkeklerine çok meraklı olan İngiliz kızlarına Günerman kendini Philip diye tanıtmıştı. Galatasaray mezunu olduğu için Fransızcası da idare ediyordu. Bence Günerman kendini Fransız olarak tanıtmasa da kızları yine kolaylıkla tavlayabilirdi. Londra'da mimarlık okuyan, Kings Road'da oturan, Mephisto gibi astarı kıpkırmızı siyah bir pelerinle dolaşan ve azıcık Louis Montaigne'i andıran bir genç adamı kim istemezdi ki? Selfridge'de alışveriş ederken tanıştığımız Atilla ve karısı Barbara da sık görüştüğümüz arkadaşlarımızın arasındaydılar. Onlarla daha çok hafta içinde görüşüyorduk. Evleri bize yakın sayılırdı. Mehmet'le Atilla gazeteleri önlerine yayıp tahminler yürüterek çeşitli spor dalları, atlar ve köpekler üzerine bir takım spor tutular oynarken Barbara ve ben aramızda çok eğlenirdik. Şimdi düşünüyorum da hiçbir geçmişimizin ve ortak paydamızın olmadığı insanlarla şıp diye kolayca anlaşıvermek ve her şeye gülmek ancak o genç yaşlarda mümkünmüş meğer. Bir de Yücel Lugal vardı. Bir gün kapımız çalınmış, dirsekleri deri yamalı tweed ceketi, kadife pantolonu, ağzında piposuyla tipik bir İngiliz görüntüsünde çıka gelmişti. Mehmet bizi nasıl bulduğuna şaşıp kalmıştı. Yücel, Mehmet'in Isle of Wight'ta ilk yollandığı okulda birlikte okuduğu arkadaşıydı. Oxford'da üniversiteyi bitirdikten sonra öğrenciyken tanıştığı İngiliz kızla evlenmiş, Amerika'da master yapmış, İngiltere'ye geri dönmüş, Oxford'un şehir mimari ofisinde baş mimar olarak çalışmaya başlamıştı. Onunla tanışmamın haftasında Oxford'da Yücel'lere hafta sonunu geçirmeye gittik. Karısı Dina, sapsarı saçları, mavi gözleriyle dünyanın en güzel ve tatlı kızıydı. Üstelik onun da benim gibi karnı burnundaydı. O kadar iyi anlaştık ki her hafta sonu ya onlar bize ya da biz onlara gider olduk. Böylece hafta sonları evde Eren'le sevgilisine yer kalmadı. Cuma ve cumartesi geceleri Saddle Room adını taşıyan gece kulübüne arkadaşlarımızla birlikte dansa gidiyorduk. Ben hamileyken dahi danstan vazgeçmemiş olduğum için kulübün adeta müdavimi olmuştuk. Pazar günleri ise evde yorgunluk atmakla ve ders çalışmakla geçiyordu. Londra'da yaza doğru zaman inanılmaz güzelleşir, güneş saat 9'a 10'a kadar batmak bilmez, günler uzar da uzar. Mayıs'la birlikte çiçeklerin şöleni başlar parklarda. İngilizler bulutların arasından güneşin yüzünü yarım yamalak gördükleri anda yarı çıplak çimenlere serilirler. 1962 yazı Beatles'ın müziğiyle her yıl olduğundan daha da güzel geldi. Haziran sonuna kadar okulların kapanmasını beklerken uzayan yaz günlerinden istifade ettik. Pubların sokaklara taşan kalabalığına karıştık. Bir hafta sonu bebeğimizi alıp arabayla Brighton'a bile gittik. Balık yedik, sahil boyunca yürüyüşler yaptık ve uçsuz bucaksız denizin boğazın koyu mavisiyle kıyaslandığında ne kadar şahsiyetsiz kaldığını konuştuk. Boğaz'a hasret uzun sürmedi. Haziran sonunda Mete'yi ve Nanny'yi uçakla önden yolladık. Biz de İngiltere'de yaşayan arkadaşlarımızla birlikte arabalarla yola çıkıp Fransa kıyılarını da tarayarak İstanbul'a geldik ve ailelerimize bir bebek daha beklediğimizin müjdesini verdik. Mehmet'in annesiyle babası bu havadise pek sevinirken benimkilerin yüzü gölgelendi. Üst üste iki doğum seni yormayacak mı diye sordu annem. Keşke birkaç sene bekleseydin kızım. Maço, iki çocukla üniversiteye nasıl devam edeceksin diye sordu babam. Nereden çıktı bir çocuk daha? Meteciğimin pabucu dama atılacak. İnsan üstelik böyle dünya güzeli bir erkek çocuk doğurmuşken bir tane daha neden ister ki? Vah zavallı yavrucuğum, ihmale uğrayacak şimdi diye çok sert tepki veren anneannem diğerleri gibi susmak bilmedi. Yaz boyunca sürekli söylendi. Böylece anneannemin 5-6 yaşlarındayken doğan kız kardeşi Suat'ı çok kıskandığı için doğumdan sonra birkaç aylığına büyük babasının Eyüp'teki konağına yollandığını, bu yüzden uzun süre annesiyle babasına küstüğünü ve bu travmadan ötürü ikinci çocuklardan hiç hoşlanmadığını öğrenecektim. Biz Mehmetlerin Büyükada'daki evlerinde kalıyorduk. Annemle babam da İskele'ye yakın Anadolu Kulübü'nde kaldıkları için onları her gün görüyordum. Bazen annemle babam da bize geliyorlardı denize girmeye. Fakat akşam yemeklerini ben mutlaka onlarla yemek istiyordum. Sanırım babamla hayatım boyunca hiçbir yazı bu kadar sık görüşerek geçirmemiştim. Yılların hasretini kapatmak ister gibi saatlerce konuşuyorduk. Babam ben evlendiğimden beri baba disiplinini bir kenara bırakmış olduğundan dünyanın en tatlı insanı olmuştu. Yemek bittikten sonra dans pistinin kenarında arkadaşlarımızın bulunduğu masaya yürürken aklım babamın sohbetinde kalıyordu. Derken müzik başlıyordu ve hepimiz kendimizi piste atıyorduk. Biraz da dans edebilmek için evlenmiş değil miydim? Piste ilk koşan ben oluyordum. Allah'tan Mehmet de seviyordu dans etmeyi. Bazı akşamlar modada oturan arkadaşlarımız için motorumuza atlayıp modaya geçiyor. Bazen Eren'in yeni köylü grubuyla buluşmak için vapurla İstanbul'a inip Boğaz'daki kulüplerde eğleniyorduk. Eren'in yeni köydeki evine davetli olduğumuz bir gün yaşlı büyükannesi benim soyumda bir Fransızın olup olmadığını sormuştu. Hayır demiştim. Hiç Fransız akrabam yok. Olamaz diye ısrar etmişti. Araştırın, atalarınızın arasında mutlaka bir Fransız vardır. Bir damla olsun Fransız kanı taşımadığıma yemin ettimse de büyükanneyi inandıramadım. Sonunda pes ettim. Biri var dedim. Adı Philip. Kan bağımız yok ama yakınımızdır. Ben nasıl da bildim ama dedi nihayet içi rahat eden yaşlı kadın. Günerman'ın Fransızlığı bir kere olsun işe yaramıştı. Eren konuşmamızı duyunca gülmeye başlamıştı. Büyükannem sana hayatının iltifatını yapmış demişti. Eğer birini çok beğendiyse onu mutlaka Fransızlara benzetir. Büyükannenin beni beğendiği belliydi çünkü o gün bana ısrarla benimle yaşıt bir akrabam olup olmadığını da sormuştu Eren'le tanıştırmam için. Eren'in o yaz yanında geçirdiği İngiliz kızdan nefret ediyordu. İngiliz kız da Eren'in hem büyükannesiyle annesinden hem de Türk yemeklerinden nefret ederek intikamını alıyordu. Sonuçta Eren kızı Suadiye'de oturan dayısının evine götürmek zorunda kalmıştı. Böylece biz de motorla adadan sık sık Suadiye'ye geçer olmuştuk. Mesafelerin bize hiçbir şey ifade etmediği bir yaştaydık. Bizi adaya ziyarete gelen Emine ve Arda'yla akşam yemeğinden sonra son vapurla şehre inmiş, Şişli'deki evin garajından arabamızı alıp da Yeşilköy'deki mini kulübe kadar gitmiştik dans etmeye. Koca İstanbul'un her bir köşesine henüz köprüler bile inşa edilmediği halde aklımıza koyduk muydu gidiveriyorduk. Şehrin dört bir tarafındaki bütün gece kulüplerinde dans ediyor, deli gibi eğleniyor, her şeye gülüyorduk. Ah gençlik! İşte o yaz yine neşeli geçmesi beklenen bir başka günü beklenmedik bir haberle uyandık. 1 Ağustos sabahıydı. Mehmet'le balkona kurulmuş, kahvaltı masasına doğru yürürken Mehmet transistörlü radyoda güzel bir sabah müziği buldu. Radyoyu yemek masasının ucuna yerleştirdi. Masanın başında mahzun bir yüzle oturan babası, "Kapat o müziği oğlum," dedi. "Bugün dünya en güzel kadınını kaybetti. Evde bir günlük matem ilan ettim. Müzik yasak." "Kim ölmüş?" diye sordum. Aklımdan tanıdıkların, komşuların arasından yüreğim ağzımda bin bir ihtimali geçirirken kayınpederimin sesi ağlamaklıydı. "Marilyn Monroe intihar etmiş," dedi. "Güzelliğinin kurbanı oldu. Zavallı kadın." Son sis. Yaz sonunda Londra'ya dönünce Seymour Sokağı'ndan Seymour Plaza terfi ettik. Yine aynı mahalledeydik ama Oxford Street'e daha yakındık ve bu kez bir sefer tasında değil, düz ayak, ferah, iki yatak odalı, geniş salonlu bir apartman katındaydık. Evdeki turuncu perdeler ve evi baştan başa kaplayan çağla rengi halı bizden önceki kiracılardan kaldı. Onları değiştirmedik, sadece temizlettik. Sefertası evimizdeki kanepemizi ve sehpamızı yeni evimize taşıdık. Kendimize yatak, yemek masası, iskemleler ve iki koltuk aldık. Burayı hevesle, keyifle döşedik. Elbette Zelfridge'den ve elbette Atila'nın yardımıyla. Nanny, İstanbul'dan döndükten sonra çok yaşlandığını bahane ederek bizden ayrılmış, onun yerine Jean adında genç bir kız gelmişti. Kızın sayesinde üniversiteye devam imkanı bulmuştum. Hatta o yıl çok hızlı başlamıştım. Dersleri hiç aksatmadan gidebildim birkaç ay. Kasım ayında bir hafta sonu Yücel ve Dihan, o sırada 5 aylık olan minik oğulları Cengiz'i de yanlarına alarak bize hafta sonunu geçirmeye geldiler. Çocukları uyuttuktan sonra Cine bırakıp önce yemek yemeye, sonra da bir sinemaya gittik. Soho'da sinemadan bir çıktık ki sisten göz gözü görmüyordu. Etraf polis düdüğünden, araba kornasından inim inim inlemekteydi ve benim yine karnım burnumdaydı. Siste dolaşmam doğru değildi fakat bu kez evimizin önünde bile değil, şehrin en kalabalık, en civcivli mahallesindeydik. Arabalar, otobüsler, insanlar iç içe geçmişti. Sürekli yüzünüze bir başkasının uzanmış eli, kolu çarpıyordu, biri tosluyordu. Aslında hamile olmasam çok eğlenceli olabilecek bu durum, benden çok bebeğim için tehlikeli olduğundan keyfine varamıyordum. Dört kişi el ele tutuşmuş, nereye vardığımızı bilemeden sağa sola dolandık, durduk bir süre. Yakınlarda bir otel bulup geceyi orada geçirelim dedi Mehmet. Güç bela bulduğumuz bir polisten ben hamile olduğum için öncelik alarak arkasına zincir olup metroya kadar yürüdük. Metroya binip kendi mahallemiz Marble Arch'a indik. Metrodan çıkınca eve nasıl gideceğimizi neredeyse adım adım ezbere biliyorduk ya, Mehmet ben sizi eve kadar nasıl olsa götürürüm dedi bir yıl önceki tecrübesini tamamen unutmuş olarak. Metrodan çıktık. Birkaç adım attık, yine ne sağımız belliydi ne solumuz. Sokaklardaki insanları teker teker evlerine bırakıp geri gelen polisleri bekledik ve sıramız gelince pek de uzak olmayan evimize götürüldük. Bu benim ikinci ve son sis maceram oldu. İngiltere birkaç yıl önce çıkarttığı bir kanunla bacalara filtre sistemi getirmiş, kömür kullanımını yasaklamıştı. Sanırım 1963 sisinin ardından bir başka sis krizi yaşanmadı Londra'da. Ama Kasım ayının son haftasında bütün dünyayı sarsan çok acı bir olay yaşadık. 22 Kasım günü Amerikan Başkanı John F. Kennedy Dallas'ta vuruldu. Televizyonda kare kare yavaş ilerleyen bir arabada Kennedy'nin başının karısının kucağına düşüşünü, Chanel tayörüne kan bulaşmış eşinin şaşkın yüzünü, hastane kapısındaki koşuşturmaları, başkanın kurtarılamadığı haberini, aynı gün yakalanan katilin iki gün sonra da polislerin arasında götürülürken bir şişman adam tarafından vuruluşunu seyredecektik dehşet içinde. Ya Rabbi neler oluyordu? O hafta içinde biletlerini çok önceden almış olduğumuz bir oyunu seyretmek için tiyatroya gitmiştik. Oyun başlamadan önce bütün oyuncular sahnede yer aldılar ve Başkan Kennedy için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Biz seyirciler de ayaktaydık. Geniş salonda omuz omuza mahiyetini henüz bilmediğimiz bir korkunç tehlikenin varlığı karşısında tek vücut olmuş gibi duruyorduk. Kalabalığın içinden hıçkırık sesleri yükseliyordu. Devlet terörü ve suikastlar için Amerika'da düğmeye basılmıştı ve orada başlayan müzikten modaya, resimden edebiyata, hayat tarzından siyasete, iyi, kötü, her akım, her şey dünyaya hemen yayılıverecekti. O sene kış yine bir yıl öncesindeki gibi şiddetli geldi Aralık sonuna doğru. Ben doğumu Ocak ortalarında bekliyordum ama ikinci bebeğim de aceleciydi. Ocak başında doğdu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 306. Devamı 35. ayrımda.